Ayrım 15, sayfa 146. ABD'li yetkililer elçinin taleplerini film şirketine iletti. Film şirketi belli yumuşamalar yapabileceklerini ama filmi çekmekten vazgeçmeyeceklerini söylediler. Böylece yıllarca bu film ile ilgili Türk dışişleri, ABD yetkili makamları ve film şirketi yöneticileri arasında görüşmeler, yazışmalar oldu. Türk basını da konuyu gündeme getirmiş, bu film çekilirse Metro-Goldwyn-Mayer şirketinin bütün filmlerinin Türkiye'de boykot edileceğini yazmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi basında çıkan bu haberler üzerine ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na bu filmin çekilmesinin Türkiye'deki Ermenilere de zarar verebileceğini belirtmiş ve saklanmasını istemiş. Bu filmin çekilme ihtimaline karşı Türk basını kampanya başlattı o dönem. Kimler yoktu ki bu karşıt kampanyada? Vala Nurettinler, Burhan Belgeler, Yunus Nadiler bu kervana katılanlardanmış. Filmi çekecek olan şirketin sahiplerinin Amerikan Yahudileri oluşu, yazarının da Alman Yahudisi olması, Yahudi-Ermeni komplosu iddialarının öne sürülmesine yol açtı basında. Türk hükümeti basını, sağcısı, solcu geçineni bu filmin yapılmaması konusunda seferber olmuştu. Gerek ABD yetkililerine, gerek Yahudi birliklerine, gerek film yapım şirketine telgraflar gönderiyor, tehditler savuruyor, komplo teorileri uyduruyorlardı. Metro-Goldwyn-Mayer şirketi yetkilileri senaryoda değişiklikler yapabileceklerini vaat ediyor, ancak filmi çekmeyeceğiz demiyorlardı bir türlü. Türkiye'deki bir avuç Ermeniden oluşan Ermeni cemaati cismani meclisine olayı zorla kınattılar. Bakın nasıl oldu bu. Cumhuriyet gazetesinden bir yazar, Türk düşmanı Yahudilere ilk hücumu siz Musevi vatandaşlarımız yapmalısınız. Bu, sizin içinde yaşadığınız memlekete ve millete karşı borcunuz ve vazifenizdir, diyor. Yunus Nadi, Werfel ile Yahuda rolü oynayan Yahudi yazıcı, Yahudi serseri diye alay ediyordu. Mesajı alan Ermeni Cismani Meclisi, 15 Aralık 1935'te filmi protesto eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yüzyıllardan beri ilk defa Büyük Cumhurbaşkanımız Atatürk'ün kurduğu cennette kardeşçe bir hayat yaşayan Türk Ermenileri olarak bu yazarı ve onun kitabını mahkum etmek için yakıyoruz gibi bir şeyler söyleyip, ardından Pangaltı Ermeni Kilisesi bahçesinde Werfel'in kitabını yaktılar. Türkiye Cumhuriyeti başka ülkelerden de destek istemeye başladı. Öncelikle Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, eğer bu film çekilirse kendi ülkelerinde oynatılmasına izin vermeyeceklerini söylediler. En etkili destek Fransa'dan geldi. Fransa, Türkiye'nin ricasıyla değil bu filmi, Metro-Goldwyn-Mayer şirketine ait hiçbir filmi ülkelerine sokmayacaklarını açıklayınca, Metro-Goldwyn-Mayer geri adım attı. 1938'de Mustafa Kemal öldükten sonra tekrar film çekme girişimleri olduysa da aynı yöntemlerle engellendi. Roman yıllarca filme çekilemedi. 5 yıl kadar önce filmin başka bir şirket tarafından yapıldığını duydum. İzleme olanağım olmadı. Hele buralarda izlemek hiçbir zaman mümkün olamayacak korkarım. Tarık tüm bunları büyük şaşkınlıkla dinlemişti. Romandakilerin başına gelenlerden başka bir de romanın başına gelenler ayrı bir roman gibiydi. Yatmaya hazırlanırlarken Tarık ile Lüse'nin huzursuz halleri gözünden kaçmamıştı dedenin. Sizin neyiniz var yoksa benden gereksiz bir şey mi saklıyorsunuz? Bak dedeciğim sizden ben bir şey saklamam biliyorsunuz dert etmeyin. Tarık da alışacak buna. Tarık şimdi tutturmuş Şükrullah'ın yanındaki işine devam edecekmiş. Biliyorsun orada para kazandığını sanıyor. Benim drovmama konmayı bir Türk olarak kendine bir türlü yediremedi. Siz acaba ondan başlık mı istiyorsunuz dedeciğim? Bir kahkaha attı dede. Benim bunlarla yitirecek vaktim yok, aranızda çözün. Yarın gidip Şükrullah Bey'e bir Allah'a ısmarladık der, bir daha da uğramazsınız oralara. Yalnız beni buradan ayırmayın. Bizi burada birkaç yıl rahat yaşatacak bir kalorifer sistemi döşetiyorum bu eve. Hayırlısıyla bu işi de hallediyoruz, çok iyi bir usta buldum. 15 gün sonra adanın en cennet kış evi burası olacak. Bu kışı hep birlikte burada geçirelim. Tarık da söz verdiği gibi romanını yazmaya başlasın. Hadi, yarın serbestsiniz, gidip o işi halledin, sonra da gelmeyin akşama kadar eve. İşçiler rahat çalışsın. Ertesi gün motorluda çok mutluydular baş başa. Sen mimarlığı çok iyi biliyorsun, ben yazarlığa başladımsa senin mimarlık tezinden dolayı başladım. O yazdıklarının ve Şükrullah'tan duyduğum han hikayeleri üzerine kurdum romanı. Lucy şaşkın bir mutlulukla bakıyordu. Demek sen çoktan başladın bu işe. Kucaklayıp yanaklarından öptü. Bunu dedeme muştulamak için adeta sabırsızlanıyorum. Acele etme Lüsiciğim, sırası gelince dedemizle birlikte muştularız. Ben dedemi çok seviyorum. Güldü Lüsi, ben de seni çok seviyorum. Motordan inince doğru Şükrullah Bey'in yanına gidip kararlarını bildirdiler. Öyle anlaşılıyor ki Şükrullah Bey de böyle bir sonuç bekliyormuş, gülümsedi. Size mutluluklar çocuklar, dedi. Düğün yapar da beni çağırırsanız hem de yanımda Haydar'la beraber geliriz. Lüse ile birlikte mercan yokuşuna vurup Beyazıt'a doğru çıkarlarken uzaktan parça parça Süleymaniye'yi görüyorlardı. Lüse, kim yapmış Süleymaniye'yi Tarıkçığım, dedi. Güldü Tarık, o kadar da cahil değilim. Sinan, dedi. Peki Sinan kimdir? Onu pek çıkaramamış gibi yaptı Tarık. Lüse'den dinlemek istedi. Kayserilidir sanırım, dedi. Lüse istekle anlatmaya başladı. Kayseri'nin Ermenilik olan Ağırnas bölgesinden kilise ve cami tamiri yapmak için çalışan Ermenilerden biri. Türbesi Süleymaniye'nin hemen yanında. Biliyor musun Tarıkçı, Mimar Sinan'ın kellesi yoktur türbesinde. Kemalistlerin Türk merkezli milliyetçilik yaptıkları dönemde Türk ırkı için dolikosefal, mezosefal, brakisefal tanımlarıyla tarih kurumunun uğraştığı dönemlerde bir bilim topluluğu gece gizlice Sinan'ın türbesine girmiş, mezarını açıp kellesini almış, götürüp ölçmeye çalışmışlar. Ancak sonuç hiç de onların uydurma bilimine uygun biçimde olmadı. Asıl büyük eseri Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Dedem de görmedi orayı, hep görmek istediğini söyler. Belki bir gün birlikte gezeriz. Bak, bu şehirde neredeyse ayakta kalmış bütün tarihi yapılar Ermenilere ait. Bu ülkenin kültürünü Ermeni mimarlar yaşatıyor yıllarca. Nereden gelir bu maharetleri bilir misin? Ta Ani'den gelir. Ani bir Ermeni şehridir. Bugün özel izinle gezilebiliyor. Ermeniler mimarlığı aslında Araplardan öğrenmişler. Ondan sonra Ani'de ilk Ermeni mimarlıkları görülmeye başlanmış. Bizans döneminde Ayasofya'yı onartmak isterken başaramamışlar. 4 defa tavanı yıkılmış. Sonunda Yunanistan'dan gelen bir matematik alimiyle Ani'den gelen mimarlara tutturabilmişler tavanı. Bir de Sinan'ın Ayasofya'yı güçlü tutmak için ek kemerler yaptığı bilinir. Beyazıt'taki çınar altında çay içerken, biliyor musun benim canım ne istiyor, dedi Tarık. Bilmez olur muyum? Ben de aynı şeyi, seninle beraber olmayı istiyorum, diye yanıtladı Lüsi. Evet, en doğrusu bir an evvel evlerine gidip sıcak yataklarında kucaklaşıp sevişmekti. Öğle yemeği için Beyazıt'tan Karaköy'e doğru yürümeye başlamışlardı. Yolda gördükleri yapıları anlatıyordu Tarık'a Lüsi bir taraftan. Liman lokantasının merdivenlerini istekle tırmandılar. Cam kenarındaki masaya geçince gördükleri devasa turist gemisi bütün keyiflerini kaçırdı. Yemeklerini alelacele yiyip çıktılar. Lüsi'nin kumkapıdaki evine uğrayıp birkaç parça eşya aldılar. Vapurda Şükrullah Bey'in sözünü ettiği nikah meselesinden söz açmışlardı. Bu sorunu çözmeleri gerekiyordu. Bizim çevrelerden de birçok kişi bunu soracak ya da içinden geçirecek. Bunun yanıtını en güzel dedemiz verir Lüsi'ciğim. Belki de kendine göre bir yol önerecektir o. Akşam bahçeyi kalorifer kurucularının bıraktığı dağınıklık içinde buldular. Dede alt balkondan gülerek onları seyrediyordu merdivene doğru çıkarlarken. Lüsi eve gelip dedesinin boynuna sarıldı. Dedeciğim, yine bir sorunumuz var. Bunu siz çözeceksiniz. Rastladığımız kimi kişiler nikah, düğün gibi bir şeyler istiyorlar. Ne diyeceğimizi bilemedik. Dede o kurnaz gülümsemesiyle bakıp durdu bir an. Önce siz karar verin ki biz de ona göre davranalım. Tarık kızımızın başlık parasını teslim etti mi ki bu hesaplara kalkıyoruz? Tarık gülümsedi. Dedeciğim, sen benim gözümü açtın. Benden kimse hava parasıydı, başlık parasıydı alamayacak. İşin kötüsü bir düğün yapacak param da yok. Paran yok da koca eve niye kalorifer tesisatı döşettin? O parayı da biz mi ödeyeceğiz? Tarık'ın bir şey demesine kalmadan Lüsi karşılık verdi hemen. Of dede, zor ikna ettim çalışmaması için zaten. Şimdi gerçek sanacak bu sözlerinizi. Elbette dedeciğim, siz ödeyeceksiniz. Siz Tarık'ın başına roman yazmak gibi koca bir iş yüklediniz. Herkesin bizden beklediği düğün, nikah, nişan her neyse, törenin kararını da biz sizden bekliyoruz. Dede duraksadı, gözlerini ikisine dikti. Ne dersiniz çocuklar? Hepimiz sosyalist kişileriz. Herhalde kimse benden kilise nikahı, Tarık'tan da imam nikahı istemeyecek. Sorunu mutlulukla çözmüşlerdi. Kalorifer işi bitince köşklerinde nikah töreni benzeri bir buluşma en uygun biçim olacaktı. Dede kalktı. Hadi bütün dostlarınıza bunu böylece duyurun. Ama ben sizin yerinizde olsam bunu önce hemen bu gece aramızda hallederim. Gülerek uzaklaştı. Sabah kahvaltıdan sonra Tarık'la Lüsi tören için hazırlıklara başlamışlardı bile. Dede kalorifercilerin başındaydı. Onlardan duymuş olsa gerek yanlarına gelip, ''Tarık, size işkence yapan bir adam vardı ya, onu öldüren galiba Kürtlermiş. Ölüm için sevinmek bana hep ters gelmiştir ama böyle bir herifin öldürülmesine dayanacak değilim. Bunları söylerken bir yandan da dikkatle Tarık'a bakıyordu. Dedeciğim, onu bunu bilmem, ben iyileştim. Karım da mutlu. Lüsi'ye bakarak ağır ağır dan dan dan diye ses çıkararak gülümsedi. Lüsi de gülümsemişti. Düğün için bir gün belirleyip kimleri çağıracaklarını konuştuktan sonra sahile indiler. Bir kır kahvesinde dedenin ayarladığı adanın etrafını turlayacakları motoru bekliyorlardı. Dedeciğim, Osmanlı yönetiminde nasılmış Ermenilerin durumu diye sormuştu Tarık. Oğlum, bu halkın yüzü gülmemiş ki hiç. Abdülhamit'in de bir kıyımı var. Abdülaziz intihar edince ya da öldürülünce iktidarı önce 5. Murat gelmişti. Zayıf karakterli biriydi. 5. Murat'ı tahta isteyen Ali Süavi vardı. Abdülhamit'in adamı 7-8 Hasan Paşa öldürdü onu da. Bu oyunlarla 5. Murat'ı tahttan indirip yerine Abdülhamit'i geçirdiler. O da söz verdiği gibi 1. Meşrutiyet'i ilan ettirdi. Padişaha ilk defa geniş haklar veren bir anayasa uygulanacaktı. Bunun öncülüğünü de Batılıların adamı olan Mithat Paşa yapıyordu. Abdülhamit isteklerine razı etmişti Mithat Paşa'yı. Namık Kemal ve etrafındakiler itiraz ediyorduysa da Mithat Paşa diretiyor, dünya bizi tutuyor, verdiğimiz yetkileri yanlış biçimde kullanamaz padişah diye hem kendini hem diğerlerini yanlışa sürüklüyordu. 1. Meşrutiyet Anayasası böyle sakat doğmuştu. Bilindiği gibi Abdülhamit padişah olduktan sonra Abdülaziz'in intihar etmeyip öldürüldüğü iddiasıyla Yıldız'da dava açtırdı. Kendi adamı Ahmet Cevdet Paşa'yı mahkeme başkanı yaptı. Mahkeme Mithat Paşa'nın idamına karar verdi. Batı'nın tepkisinden çekinerek bu kararı Abdülhamit Taif'te sürgüne çevirdi. Sonradan gönderdiği özel cellatları ile Taif'te boğdurdu. Kellesini Yıldız Sarayı'na getirtip baktı. Kendince felsefe yolu birkaç söz söyledi. Padişahlığını kuvvetlendirip 33 sene Yıldız Tepesi'ndeki köşkünde imparatorluğa hükmetti. O zamanlar Balkanlardaki isyanlar Edirne'ye kadar gelmiş, Ruslar saldırmış, Yeşilköy'e ulaşmışlardı. Hürriyet anıtı bile dikmişlerdi. Saraydan yönettiği Dömeke Savaşı'nda Gazi Ethem Paşa'yı emrinde kullanıp Yunanlıları bastırmış, Balkan halklarını birbirine düşürerek o işten sıyrılmıştı Abdülhamit. Avrupa el atmıştı bu kez. Osmanlı'ya iyi yönetemediğini, çağdaş uygulamalar yaptığını söylüyor, bu gidişatı düzeltmeniz lazım diye uyarıda bulunuyordu. Aslında Ermenilerle bir zoru yoktu Abdülhamit'in. Kürtler ve Ermeniler padişaha en sadık halklardı. Hatta Kürtler Abdülhamit'e Kürtlerin babası anlamına gelen Bave Kurdan derlerdi. Ermenilerin Ruslarla arası açıktı. Rus kilisesi Ermeni kilisesini kendine bağlayıp yok etmek istiyordu. Ancak Ruslar Yeşilköy'e inince Ermeni önde gelenleri onları karşılamaya gitti. Bunu duyan Abdülhamit, ben size gösteririm demiş, 1864 yılında 100.000, 1866'da da 100.000 Ermeniyi Urfa yakınlarında topraklarından çıkarıp kırsala sürdürüp kestirmiştir. Kilise kayıtları toplam öldürülen kişinin 300.000 olduğunu söylüyor. Ermenilerin kesildiği Avrupa'da duyulunca Avrupa Babali'ye bastırmış. Bunun üzerine Babali, yok canım, bizim Hristiyanlarla bir derdimiz yok, biz ötekilerle uğraşıyoruz demiş. Öteki lafı o vakitten beri bizi irkiltir. Kürtlerden oluşma Hamidiye alaylarına yaptırılıyor bu iş değil mi dede? Nedir bu Kürtlerle Ermenilerin düşmanlığı? Evet oğlum, Kürtlerin gerçek babası rolüne giren Abdülhamit, Hamidiye alaylarını kurdurup kırım kıyımlar yapıyor. Kürtlerin düşmanlığı öncelikle din farkından geliyor. Kürtlerin içerisinde Aleviler var, Sünniler var. Alevilerin Ermeni düşmanlığı yok ama Sünniler Ermeni öldürünce sevap işlediklerine inanıyorlar. Bu bayağı Müslüman kitlenin inancı haline geliyor. Urfa'da Ermenilerden 7 genci bağlamış bir yobaz, bir yandan dualar okuyor, öte yanda kellelerini kesiyormuş. Sevabına bir iş yapıyor aklınca. Bir diğer nedeni de şu, 1849'da Tanzimat ilan edilmeden önce İngilizlere Fransızların bir zamanlar elde ettiği haklar verilmiş. 1848-49 tutmadı, eski bürokratlarla yeni rejim yürütülemedi. 1854'te yeni bir düzenleme ile bir toprak kanunnamesi çıkarılıyor. Bu kanunname bölgenin en etkili aşiretinin reisi Bedirhan Bey'in topladığı vergileri bundan böyle Osmanlı'nın toplayacağını söylüyor. Bedirhan Bey'in o bölgede yaşayan halklardan gelir elde etmesinin önü kesilince Bedirhan Bey Ermenilere bana da ayrıca vergi vereceksiniz diyor. Tabii Ermeniler bunu vermek istemiyor. İşte büyük çatışma bundan çıkıyor. Dede Hamidiye alaylarının yaptığı fenalıklara başlamıştı ki, bekledikleri motor yanaştı. ağır ağır adanın çevresine gezinmeye başladılar. Geçen gece pencereden bakıyordum, üstünde eski bir hırka, elinde bastonla dolaşan bir kör gördüm. Vadiye iniyordu. Bu Roman Diyojen olmasın dedim. Tarık gülüyordu. Herhalde bunları inandığınız için söylemiyorsunuz. Bizim de inandığımızı düşünmüyorsunuz. Siz sık sık pencereden dalgın bakarken görüyorum dedeciğim. Hadi bir falcılık yapayım. Siz büyük bir özlemle birini görmek istiyorsunuz. Gel bakalım Tarıkçığım deyip Sevecan sarılmıştı dede. Bir fala bundan iyi bakılamazdı. Ben de seni iyi tanımışım. Sen yazar olacaksın oğlum. Bizans'ın komutanlarından Roman Diyojen'e gelecek olursak, Malazgirt'te Alparslan buna bir oyun oynuyor. Geri çekilir gibi yapıp saldırıyor Diyojen'in ordusuna. Yeniliyor tabii Diyojen. Bir anlaşma imzalattırıyor zorla bunu Alparslan. Bunu duyan Bizans, İznik'te toplanıp Roman Diyojen'in gözlerini oyduruyor. Üzerine bir keşiş kıyafeti giydirip Kınalı Adaya gönderiyor. Dede alaylı. Aman dikkat çocuklar, adada dolaşırken Roman Diyojen'e rastlayabilirsiniz. Ayrım sonu, sayfa 154.